Ayrım 20.
On binlerce çıplak ayağın, kabarmış on binlerce şah damarın yılan ıslığıydı o tüfek. Duasını şimşek alazından almıştı. Ya yoktan var edecek ya da alkanlar içinde toprağa düşerek narasını dağlara içirecekti. Rahmetli hatun nasıl da hayrandı o güzel insana. Babam yine başladı diye düşündü Ayşe. Ali Haydar anladı Ayşe'nin sıkıldığını. Ama hocanın yavaş yavaş tatlı tatlı konuşması hoşuna gidiyordu. Hoca sırtını yastığa dayamış, bakışlarını karşıya, raflardaki kitaplara dikmişti. Bir Kürt Nazım Hikmet'i çıkıp da şu Alişer'in destanını yazsaydı ne güzel olurdu. Kürtler ziyadesiyle sevinirdi, sevinçten geberenler olurdu. İstese Nazım Hikmet de yazabilirdi Alişer'i. Hindistan'ı, Afrika'yı, Küba'yı, Paris'i, Prag'ı yazan Nazım Hikmet, asırlardır koyun koyuna yaşadığı, omuz omuza verip düşmana kurşun sıktığı şu mazlum Kürtleri niye yazmadı? Okyanusun dibindeki balıklarla konuşan bu büyük ozan, bahtı kara Kürtlerle niye konuşmadı? Suç Nazım'da değil, suç TKP'dedir hocam. Katılmıyorum. Ozanlar özgür kafalı ozanlar, günceli ve geleceği partilerden, hükümetlerden, devletlerden daha iyi görürler. Kendi kafalarını esas aldıkları, cesur ve özgür düşündükleri için gerçeği yakalamada daha mahirdirler. Şemsi Hoca ayağa kalktı. Su dökmek için karınca ezmez adımlarla dışarı çıktı. Ayşe içten bir oh çekti. Kalkıp kaynayan suyla kahve hazırladı. Biliyorum sıkılıyorsun. Babamın çenesi açıldı mı kapanmak bilmez. Hayır sıkılmıyorum. Aksine hoşuma gidiyor. Baban çok bilgili bir adam. Bir yığın şey öğreniyorum ondan. Annen nasıldı? Annem pek o kadar bilgili değildi. Babama çok bağlıydı. Ne öğrendiyse hep babamdan öğrendi. Güzel yaşamayı seven bir kadındı. Sizin burada hiç akrabanız yok mu? Yok. Hepsi İstanbul'dalar. Burada çevremiz pek geniş değil. Babam biraz da ondan sıkılıyor. İstanbul'da kafadarları çok. 2-3 ayda bir gidip geliyor. Hoca kahve dolu fincanları görünce gülümsedi. Kızımın 10 parmağında 10 marifet var. Her bakımdan mükemmeldir. Yalnız önemli bir kusuru var. İleride inanıyorum ki onun da hakkından gelecek. Okumuyor. Eh ne yapalım? Kürt güzeli de olsa mutlaka bir eksiği, bir kusuru oluyor. Ben Kürt mürt değilim baba. Bu tip tartışmaları da sevmiyorum. Benim gözümde hepsi birdir. İnsan olmak önemlidir bence. Hoca kahkahalarla güldü. Gerçekleri söylemekten korkmayalım kızım. İnsanların hangi milliyetten olduklarını cesurca söylemeleri güzel bir şeydir. Sonra benim Kürt olduğumu nereden çıkarıyorsun? Annem Kürt, sen Zaza. Nesin o zaman sen kızım? İnsanım. Allah Allah, anladık. Amenna, insansın. Milliyetin ne, onu söyle. Milliyetim yok. Baba ile kız arasındaki tartışma sonuçta babanın pes etmesi ve kızını yanağından öpmesiyle tatlıya bağlandı. Ali Haydar ertesi sabah Doğan'la görüştü. Tek başına Şahin'in köyüne hareket etti. Yolda şiddetli bir yağmura tutuldu. Sığınacak yer bulamadığı için iliklerine kadar ıslandı. Akşama doğru köye vardığında dış elbiseleri kurumuştu ama titriyordu. Şahin'in anası umutla karşıladı onu. Memo'nun bir kızı daha oldu. Azeroğlu doğumdan 10 gün sonra Seyitli köyünden hareket edip geceleyin Memo'nun evine geldi. Tunceli polis karakolunda dayak yiyişinden sonra hiç uğramamışlardı Memo'ya. Azeroğlu dayaktan dolayı geçmiş olsun dileklerini, bebekten dolayı da göz aydınlığını ve tebriklerini sundu. Kir ve Memo, olur insan halidirle başlayıp dayağın cennetten değil cehennemden çıktığını belirtti. Rahmetli Ayıboğan Huson'un da anasına ve kendisine dayak attığını ama bu dayakların tamamen yararlı ve eğitici dayaklar olduğunu ve kötü insanlar için nimet sayılabileceğini belirtti. Beser itiraz edince hemen susturdu. İlim kitaplarında bile bu fikirlerin olduğunu vurgulayarak savunmasını güçlendirdi. Rahmetli Huson'un eğitici ve köreltici olmak üzere iki tür dayaktan söz ettiğini, Huson'un dayaklarının tamamen eğitici olduğunu tekrarladı. Hatta bazı dul kadınların ve ateşli delibaş gelinlerin sırf dayak yemek için rahmetliyi ziyaret ettiklerini ileri sürünce Beser'in "Vuş Memo" memolarıyla karşılaştı. Memo derhal Beser'i susturdu. Olaya kendi gözleriyle şahit olduğunu söyleyerek anılarından parçalar sundu. Rahmetli Huson'un sersebil olmuş dul bir kadınla ateşi beynini pişirmiş gencecik bir gelini tornava deresinde çevire çevire dövdüğünü, Gelinin Allah'ımsın huso vur diye bağırdığını, dulun da elin Hızır elidir huso vur diye inlediğini anlattı. Gelinin göğüslerinin entarisini yırtıp dışarı fırladığını, dikelmiş çılgın memelerinden rahmetlinin bıyıklarına süt fışkırdığını, dulun ise dayak yerken semaha durduğunu, saçlarının topuklarına dolandığını, yemin billah edip sözlerine ekledi. Dayaktan sonra bu iki ateşli ceylan kuzusunun kışın ortasında buzlu munzura çırılçıplak daldıklarını, acayip çığlıklar atarak ateşlerini, acılarını, sıkıntılarını ve yorgunluklarını mübarek munzurun mavi buzlarına emzirdiklerini iddia etti. Kirve Memo karakolda yediği dayakların da kendisi için eğitici ve mübarek dayaklar olduğunu söyleyince Beser'in "Vış Memo" memoları şiddetlendi. Memo cahil kadını o bilgin edasıyla derhal susturdu. Dayağın kendisinde yarattığı önemli değişikliklerden söz etmeye başladı. Karakolun büyük gücünü ve şaşırtıcı cüceliğini daha iyi tanıdığını, bir kişinin koca bir devleti bir karakolun küçük bir odasında yenebileceğini öğrendiğini, az dayağın sözün gücüyle birleşmesi halinde etkili olduğunu, çok dayağın etkisiz ve sahiplerinin başına bela olduğunu söyledi. Karakoldan çıkarken falaka sopasını öptüğünü, Allah senin gibi sopaları başımızdan eksik etmesin dediğini, buna Besser'in de gözleriyle şahit olduğunu ekledi. Zulmü sopanın yarattığını ve sopadan başka da hiçbir gücün zulmü bu dünyadan kaldıramayacağını söyledi. Komşusu ihbarcı Kazım'ın karakol sopasının sayesinde ihbarcılığa tövbe dediğini, Mürsel'in eline aldığı her sopanın mübarek ışıkla yıkandığını, körlere görüş, sağırlara duyuş gücü kazandırdığını ileri sürdü. Besser'in çıkışlarını aldırmadı. Rahmetli Huso'nun anasına attığı dayakların tipine ve gücüne ilişkin açıklamalara girişti. Akşam yemeğinden sonra Kir ve Memo bol bol geğirdi. Taze bebeği kucağına itinayla alıp gözlerine baktı. Rahmetlinin gözlerine benziyor dedi. Çayına limon sıktı. Azeroğlu'nu dinledi biraz. İstanbul'dan Tunceli'ye kadro getirmenin şimdilik iyi olmadığını, taşıma suyla değirmenin dönmeyeceğini, İstanbul çocuğunun sıkışınca emlik kuzular gibi meleyeceğini söyledi. Sohbetin bir yerinde komşusu Kazım'ın eşeğinin acı acı anırışını duydu. Eşeklerle ilgili anılarını anlatmaya başladı. Birkaç örnek verdi. Besseri bile güldürdü. Eşek olmasa Nasrettin Hoca'nın bu kadar nam salamayacağını, hocanın zekasının yarısının eşeğe ait olduğunu iddia etti. Besser tövbe tövbe deyip ciddileşti. Memo eşeğin insanla cinsel ilişkiden çok büyük zevk aldığını ve ziyadesiyle memnun olduğunu söyleyince Besser, "Vış Memo, Memo Allah belanı versin" diyerek kalkıp dışarı çıktı. Ama sohbetin içeriğini merak ettiği için dayanamayıp yeniden içeri girdi. Aygır'ın eşekle birleşmesinden katırın tünediğini, kancık eşeğin ise aygırdan hoşlanmadığını hatırlattı. Aygır'ın kendisini bilmez, azgın, dişlek ve kaba bir mahluk olduğunu, eşeğin üzerine çıkınca anlamsız anlamsız hırlayıp kişnediğini, eşeğin bu bağırtılardan ve aygırın o korkunç ağırlığından nefret ettiğini açıkladı. Eşeklerdeki acı anırışların bu zulümden titrediğini, hatta bazı kibar ve anlayışlı eşeklerin aygırın altında tıksırarak ekşi ekşi kustuğunu ve ağladığını anlattı. Besser bunların hepsinin uydurma olduğunu söyleyince Memo iddialarını daha da derinleştirdi. Yeryüzünde yükten en çok nefret eden hayvanın eşek olduğunu, aygırın ise azgınlaşınca ağırlığının 4 katına fırladığını öne sürdü. Anasının bile "Rahmetli üzerime çıkınca sanırdım ki Tujik Dağı'nın altında kaldım" diye konuştuğunu hatırlattı. Memo'ya göre kendini bilen, eşekliğinden utanan kamil eşekler baba yiğit çobanları tercih ediyorlardı. Diyap Ağa devrinde Hozat taraflarında 5 kere evlenip 5 kere boşanan, 2 metre boyunda baba yiğit bir çobanın sonunda bir eşekle evlendiğini ileri sürdü. 100 kilo ağırlığında olan yakışıklı çoban eşeğini alıp ormanda ıssız bir köme yerleşmiş, herkese de ziyadesiyle mutlu olduğunu anlatmış. Besser bunun da yalan olduğunu söyleyince 90 yaşındaki Miro dedeyi şahit gösterdi. "İnanmazsan git sor" dedi. Hatta adamın eşeğe yaprak yedirip pınar suyu içirdiğini, bazen kızarmış ekmekle kuru yemiş verdiğini, eşeğin altını tertemiz tuttuğunu, hiç yular takmadığını, binmediğini, ayda bir sıcak suyla ve kokulu sabunlarla yıkandığını, eşeğin ak alnına kına yaktığını sıraladı. Eşek öldüğünde adamın bir ay yas tuttuğunu, sevgili eşeğini kömün yanına gömdüğünü, baştaşı olarak güzel bir tahta diktiğini, tahtaya "Burada Kınalı Hatun yatıyor" yazdığını, yazının çevresine kızgın demirle çiçekler nakşettiğini anlattı. Memo'nun anlattıklarına Memo'dan daha çok Memo'ya sürekli itiraz eden Beser inanıyordu. Bunca yıllık kocasından bu kadar yeni ve ilginç şeyler duyan bu kadın, "Bu adam bu hikayeleri bunca yıldır bana niye anlatmadı?" diye kendi kendisine sormuyordu bile. Eşek efsanesinden kalkan Memo, bunların insan hali ve normal şeyler olduğunu ileri sürdü. Bu dünyada her canlının aynı derecede yaşama hakkı vardı. İsteyen canlı istediğiyle evlenebilirdi. Yeter ki birbirlerini becerebilsinler. Ayılar genç ve güzel kadınları neden inlerine kaçırıyorlardı? Plümür taraflarında ormanda bir koca karıyla güzel gelinine rastlayan bir erkek ayı neden koca karıyı değil de gelini kaçırmıştı? Ayı hikayelerine giren Memo teorisini iyice güçlendirdi. Kiyo ormanlarında odun kıran bir genç delikanlının dişi bir ayı tarafından nasıl kaçırıldığını anlatmaya başladı. Ayı delikanlıyla ininde tam bir ay beraber yaşamıştı. İnanmayan gidip Miro dedeye sorabilirdi. Bir ay sonra inden kaçan delikanlının acısına dayanamayan ayı ormanda günlerce inledikten sonra uçurumdan düşüp ölmüştü. Beser'in ayı efsanelerinin doğruluğundan zerrece kuşkusu yoktu. Köylülerin ocakbaşı kış sohbetlerini malzemelerindendi çünkü. Azeroğlu Memo'nun sohbetlerini kahkahalarıyla kışkırtıyordu. Biraz da gülme ihtiyacı duyduğu, sessiz dağ hayatından sıkıldığı için geliyordu Memo'ya. Anlatılanların yüzde kaçının Memo'ya ait yalanlar olduğunu çıkaramıyordu. Memo'nun sohbetinde Memo damgalı yalanların varlığından kuşkusu yoktu. Azeroğlu Beser'in aksine hiç itiraz etmeden dinliyordu. Beser'in itirazları da ayrı bir zevk veriyordu ona. Geç saatlere kadar Memo'yu dinledi. Mazgirt köylerindeki son durumu öğrendi. Topal İsmet'in marifetleri Memo'ya da ulaşmıştı. Topal'dan sonra altın bilek çiple 10-15 köye gitmiş, köylülerin ağzını yoklamıştı. Çevrede altın bileğin birkaç köylüye gizlice silah verdiği söylentileri dolaşıyordu. Azeroğlu ortalık ışımadan çıktı evden. Kızılcık'ta 3 ilkokul öğretmeniyle bir toplantı yaptı. Bassu öğretmeni Hüseyin'den bir kırma tüfeği aldı. Mermileriyle birlikte çuvala koyup sırtına attı. Kuşçuya bağlı bir köme uğradı. Burada bir Ermeni aile kalıyordu. Mazgirt köylerinde Azeroğlu'nun en güvendiği aileydi bu. Yıkandı, çamaşırlarını kaynattırdı. Bir gece kaldıktan sonra Seyitli köyünde İmamgil'e gitti. İmamla keban işçilerinin örgütlenmesini konuştu. İki broşür verdi. İşçilerden biraz bağış toplamasını istedi. Seyitli'den Peri Suyu kıyısındaki köylere geçti. Tanıdık köylülerden birisi ona küçük bir sepet içinde uçmaya yeni hazırlanan bir keklik yavrusu hediye etti. Ülüman köyüne bağlı bir köme uğradı. Öğretmen Mustafa Budak'ın 50 lira bağışını alarak Kardere'ye yöneldi. Düzgün dağlarına vardığında gece yarısıydı. Azeroğlu aylarca önce Haydar'la birlikte yaptığı suni sığınağa girdi. Sığınakta kuru odun, kibrit, çay pişirmek için su tenekesi, kitap ve bir tane de battaniye vardı. Çuvalını köşeye koydu, sepeti yukarı astı, ocağı yaktı. Hava haylice soğuktu. Dışarı çıkıp kaynak suyu getirdi. Bir çay yaptı, ekmek peynir çıkardı. Karnını doyurup derin uykulara daldı. Ali Haydar öğleye doğru sığınağa geldiğinde Azeroğlu uyuyordu. ''Selamun aleyküm bayım. Çiçek palasta yer var mı?'' Giriş taşlarını araladı. Sürüne sürüne içeri girdi. İki elinin arasında yine bir torba vardı. Torbasız gezemezdi zaten. ''Vay aleyküme selam'' diyerek uyandı. ''Buyurun beyim. Çiçek palasta yerden çok ne var? Sıcak banyolarımız, kuş tüyü yataklarımız, müşterilerimizi keklik ötüşleriyle kaldırıyoruz. Bir zahmet tavana bakınız beyim.'' ''Ne var o sepette?'' diyerek kalkıp baktı. ''Nerede yakaladın bunu?'' Mazgirt'ten bir köylü hediye etti. Bilgi alışverişi sohbetine daldılar. Birbirlerinin torba içi zenginliklerini yokladılar. Yine Ali Haydar'ınki zengindi. Üstelik torbasında 4 tane de kitap vardı. Azeroğlu kızarmış yarım tavuktan önce kitaplara baktı. ''Nereden aldın?'' diye sordu. ''Şemsi Hoca verdi. Tavukla tulum peyniri de oradan.'' ''Şu senin Şemsi Hocanla bir türlü tanışamadım gitti.'' Ali Haydar kavurma tereyağı, gevrek ve kuru yemiş dolu bir naylon torba çıkardı. Cebinden çıkardığı çayı, şekeri, tütünü de yanlarına koydu. Bunları paşlı müminin karısı verdi. Sen bir şeyler getirmemişsin. Getirmiştim de gece yedim diye esnedi Azeroğlu. Bu kekliği bu sepette hapsetmeyelim, yazıktır. Ne yapalım? Bırakalım. Hapishane haline gelen ülkelerde mağaralar özgürlüğün yuvasıdır. Sen özgürlüğün yuvasına küçük bir hapishane getirip asmışsın. Güneşlenmek için sığınaktan çıktıklarında sepet yanlarındaydı. Kekliği çıkarıp kekik kümelerinin arasına koydular. Güneş yedi renge girdi kekliğin gözlerinde. Sarp kayalara, mavi göğe, ormanlara yan yan baktı. Kekik kümelerinin arasından çıkarak yücelere doğru tırmanmaya başladı. Bıraktık ama aç susuz kalır, perişan olur garibim dedi Azeroğlu. Uçamayan yüzlerce keklik yavrusu dolaşıyor bu dağlarda. Bir haftada uçar. Dereye doğru indiler. Güvercin sürüleriyle karşılaştılar. Diş diş yeşil kayalar yükseliyordu. Vahşi bir görünümü vardı derenin. Sular kekik kokuyordu. Önümüzdeki ay içerisinde 20 kişi toplayalım. Ovacık ve Erzincan'a giden karayolu boyunca sloganlar yazalım dedi Ali Haydar. Yol boyunca yükselen görkemli kayalar var. Kayaları sloganlarla donatabiliriz. İyi bir hazırlık gerektiriyor, kolay iş değil. Siverek'te nasıl yaptınız bu işi? 15 kişi topladık, 3'er kişilik 5 gruba ayırdık. Her gruba bir kova, bir fırça, bir de yazılacak olan sloganları verdik. Şehrin tüm duvarlarını sloganlarla donatın dedik. Sen katıldın mı dedi Ali Haydar. Tabii herkes katıldı. Çoğunluğu 17-18 yaşlarındaki gençlerden oluşuyordu. Gruplardan bir tanesi kendilerine verilen kağıttaki 5 sloganı yazıp bitirdikten sonra sloganlar bitti ama boya bitmedi. Şimdi ne yapacağız diye kendi aralarında konuşmuşlar. 5 sloganı değişik değişik yerlere tek tek boya bitinceye kadar yazacaklarını akıl edememişler. Slogan bitti ama boya var. O halde kafadan slogan uydurup yazalım demişler. Bazı evlerin duvarlarına kahpe faizci, bazı duvarlara yavşak ağa, pezemek sömürücü, kaşmer faşist, namussuza ölüm, kahrolsun Amerikan uşağı, tırşıkçilere kurşun ve benzeri bir yığın slogan yazmışlar. Azeroğlu'nun ciddi anlatışı karşısında Ali Haydar'ın gülüşü daha da artmıştı. Kuşburnu çalılarının kuşattığı bir kayanın üzerinde oturdular. Ertesi sabah denetlemek için şehre çıktığımda evlerinin önünde kümelenmiş yüzlerce köylüye rastladım. Bağıra bağıra konuşuyorlardı. Bazıları bana kahpe faizci diyenin nesini ne derim diye bağırıyordu. Bir tanesi ben kime tırşıkçılık yapmışım derken bir diğeri bana yavşak diyenin anasını avradını, ben fakir bir insanım diye bağırıyordu. Çıplak ayaklı bir kadın yanındaki kadınlara Seydo'nun evine de namussuza ölüm yazmışlar diye başlayıp diğer evleri anlatıyordu. Herkes kendisinin hedef seçildiği kanısındaydı. Tüm şehir aynı durumda mıydı? Hayır. Şehrin sadece bir mahallesinde durum böyleydi. Dere boyunca yürüdüler. Dereye birbirine paralel, derin dereler açılıyordu. Bunlardan birisine saptılar. Yukarıya doğru tırmandılar. Bir kaya kovuğunda gizledikleri daktiloyu çıkardılar. Temizleyip yağladılar. Teksir makinesini gizledikleri sığınağa götürdüler. Malzemelerin bir bölümünü bu sığınağa yığmışlardı. Kitaplar için ayrı bir yeraltı deposu yapsak iyi olur. İleride hepsini ayıracağız. Basım sığınağı, bomba imalathanesi, kitap deposu, giyecek yiyecek depoları, tıbbi malzemeler deposu, cephanelik vesaire şeklinde. Her depoyu en fazla 2 kişi bilmelidir. Tabii tabii bir kişinin birden fazla depoyu bilmesi cinayettir. Düzgün Dağı'nın ziyaret zirvesine doğru yol aldılar. Ziyaret yerinde bir yığın köylüyle karşılaştılar. Almancılar hariç hemen herkes onları tanıyordu. Almancıların aldığı 3-4 tane kurbanlık keçi vardı. Keçileri kendirle birbirlerine boyunlarından bağlamışlardı. Zirvedeki kocaman ziyaret ağacının dibinde geviş getiriyorlardı. Ziyaret evi kadınlı erkekli kalabalığın baskınına uğramıştı. Evin önünde ateş yakmışlardı. Keçilerin bağlandığı ağacın yanı başında kaynayan pınarın suları, ateşin yanından geçip aşağıya uçuruma doğru akıyordu. Bütün köylülerle tokalaştılar. Kureyşan aşiretinin bostanlı dedelerinden Kızılkan da oradaydı. Ali Haydar'la Azeroğlu'nun yanaklarından öptü, hal hatır sordu. Geçenlerde Dallıbahçe başçavuşuyla tavla oynuyordum. Bizim bölgeden uzaklaşıp başka yerlere gitsinler, yoksa başımız belaya girecek dedi. Fehmi Altınbilek gelmiş, kendisini sıkıştırmış biraz. Köylüler yavaş yavaş ikisinin çevresinde toplandılar. Bizim köye müfreze gelip sizi sordu dedi birisi. Kırmızı bıyıklı, kiremit bakışlı bir başkası, sizi her tarafta arıyorlar. Köylülerden kendinizi sakının, para için ele verirler dedi. Topal İsmet'le bir tanışıklığınız var mı diye sordu bir başkası. Aslan Boray'la Haydar Koç peşinizdedir. Tüm ailesiyle birlikte Süleyman Nakış da oradaydı. Ama tanımazlıktan geliyorlardı. İlk kez görmüş gibi yaban yaban uzaktan bakıyorlardı. Bir alay askerle gelip Nazimiye köylerini elek felek edeceklermiş. Köylerin değil de asıl dağların ıcığını cıcığını çıkaracaklarmış. Bir şey yapamazlar dedi aksakallı birisi. Deliğine giren fareye kartal ne yapabilir? Boşa konuşmayın. Kartal enayi değil Şükrü dede, fareye açıkta saldırır. Çocuk olma, fare kartalı gölgesinden tanır diye çıkıştı Şükrü dede. Kartalın gölgesi her zaman düşmez toprağa. Keçilerin kesileceği haberiyle tartışma durdu. Önce boz keçiyi getirdiler. Almancının isteğiyle Kızılkan kesti bunu. Geride kalan iki kara keçiyi de Şükrü dedeye kestirdiler. Tüm ziyaretçiler kesilmiş üç keçinin başında kümelenmişlerdi. Bir yığında çocuk vardı. Keçiler büyük ve tavlıydı. Yarım saatin içinde soyup parçaladılar. Kalabalık daire şeklinde bağdaş kurdu. Eti dairenin ortasında büyük bir çarşafın üzerine yığdılar. Bir tanesi ziyaret yerinde bulunan aileleri saydı. Eti aile sayısı kadar eşit bir şekilde böldü ve dağıttı. Almancılar bozuk para ve lokum dağıttılar. Dağıtıcılar Ali Haydar'la Azeroğlu'na en büyük payı, iki aile payını vermişlerdi. Güneş en parlak ışığını ziyaret zirvesine düşürmüştü. Zirveye yuvalanan binlerce kuşun yuvasından uğultu halinde ses cümbüşü yağıyordu. Zirvenin batı yakasındaki kayalara yuvalanan yaban arılarının peteklerinden taşan balın kokusu, kaya tütünü çiçek ve tomurcuk kokusuna karışıyordu. Etin paylaştırılmasından sonra kadınlar büyük bardaklar içinde topluluğa çay ikram ettiler. Genç kızlar çayla birlikte yağlı niyaz çöreği dağıttılar. Kızlardan birisi gülümseyerek Ali Haydar'ın torbasını çörekle doldurdu. Ali Haydar çayını yudumlarken Azeroğlu'nun kulağına ''Biraz propaganda yapalım mı?'' diye fısıldadı. Azeroğlu Almancıları pek iyi tanımadıkları gerekçesiyle karşı çıktı. Kutsal ziyaret yerinin propagandayla kirlenmesine itiraz edebilirlerdi. Zaten fazla güvenmiyordu Almancılara. Köylüler çekildikten sonra bu akşam gelip geceyi ziyaret evinde geçirelim diye fısıldadı Azeroğlu. İkindiye doğru köylülerden ayrıldılar. Uzak yerlere gidiyormuşçasına dağın öte yüzüne geçtiler. Köylüler akşama doğru dağıldılar. İki arkadaş gün batımından az sonra gelip eve yerleştiler. Köşede ocak yeri vardı. Ocağı yarım daire şeklinde büyük bir hasır kuşatmıştı. Uyumak için elverişliydi. Gece ateş yakılsa görünmezdi. Çünkü pencere ve kapı duvar gibi yükselen kayalara bakıyordu. Kapıyı kapatabilirlerdi ama pencerenin kapağı ve camı yoktu. Pınarın çevresinde kan, bağırsak, yağ ve çörek parçaları vardı. Ağacın dibine kemikler, deri parçaları saçılmıştı. Burayı mezbahaneye çevirmişler. Şu kemiklere bak, et kızartıp yemişler. Karanlık bastırınca yaktılar ocağı, etleri közlerin üzerine attılar. Daha önce bir koca karı kalıyordu bu evde. Dağın zirvesinde yalnız başına mı diye sordu Azeroğlu. Bahardan kışa kadar yalnız başına bu evde yaşıyordu. Bir aydır ortalıkta görünmüyor. Ziyaretçilerin bağışlarıyla geçinip gidiyordu.